Ayrım 51. Kızıl Gökler Altında Kızıl Denizler. Scott Lynch. Sayfa 465. Vakti hızla azalıyordu. Bu sohbet bir karar anıydı. Ya içgüdülerini dinleyip kadını kandıracaktı ya da Jean'ın tavsiyesine uyacak ve ona güvenmeyi deneyecekti. Harıl harıl düşündü kendi içgüdüleri. Daima kusursuz mu olmuşlardı? Peki ya Jean'ın içgüdüleri? Tüm didişmeler bir yana, Jean hiç onu korumaya çalışmaktan başka bir şey yapmış mıydı? Ben buna verecek bir cevap düşünürken, dedi Lockett çok yavaşça, sen de bana başka bir şey söyle. Neymiş? Biz konuşurken bu geminin yarısı büyüklüğündeki bir şey muhtemelen bizi seyrediyor. Evet. Buna nasıl katlanıyorsun? Böyle şeylerle yeterince sık karşılaşırsan zamanla... Sadece ona değil, her şeye. Hayatım boyunca topu topu 6 ya da 7 hafta denizde bulundum. Sen ne zamandır buradasın? Drakasha hiçbir şey demeden onu süzmekle yetindi. Hakkımdaki bazı şeyleri sırf bu geminin kaptanı olduğun için sana söyleyecek değilim, dedi Locke. Beni tekrar ambara kapatsan veya denize atsan bile bazı şeyleri... Öncelikle kiminle konuştuğumu bilmek istiyorum. Kaptan Drakasha ile değil, Zamira ile konuşmak istiyorum. Kadın sessizliğini korudu. Çok bir şey istiyorum. 39 yaşındayım, dedi kadın en sonunda çok alçak bir sesle. İlk kez 11 yaşındayken denize açıldım. Yani neredeyse 30 yıldır. Dediğim gibi... Ben hepi topu birkaç haftadır denizdeyim ve o zaman zarfında fırtınalarla, isyanlarla, deniz tutmasıyla, çatışmalarla, sıçrayan tayflarla, orada burada pusuya yatarak birilerinin suya parmağını sokmasını bekleyen kahrolasıca şeylerle karşılaştım. Kimi zaman hoşça vakit geçirmedim değil, geçirdim. Pek çok şey öğrendim ama 30 sene hem de çocuklarınla beraber... Tüm bunları biraz riske bulmuyor musun? Çocuğun var mı Orrin? Hayır. Onlar konusunda bana nutuk çektiğine karar verdiğim an konuşmamız küpeşteden atılmanla ve aşağıdaki şeyle yakından tanışmanla sona erer. Kesinlikle öyle bir niyetim yok. Ben yalnızca... Karadaki insanlar ebediyen yaşamanın sırrını çözdüler mi? Kazaları ortadan kaldırdılar mı? Ben yokken hava muhalefetlerine son verdiler mi? Tabii ki hayır. Çocukların bir dükün savaşlarında çarpışmak için askere alınmış, zavallı bir piç kurusuna kıyasla ne kadar tehlikede? Veya komşuları karantinaya alındıktan yahut yakılıp kül edildikten sonra vebadan can veren beş parasız bir aileye kıyasla? Savaşlar, hastalıklar, vergiler, boyun eğmeler ve el etek öpmeler... Karada da kol gezen bir sürü aç şey var Orrin. Denizdekilerin tek farkı kafalarına taç takmamaları. Pirinç denizinde yelken açmadan önce yaşamın bir cennetten farksız mıydı? Hayır. Tabii ki değildi. Beni iyi dinle. Liyakatin ve sadakatin tek başlarına hayattaki konumunu korumaya yeteceği bir hiyerarşide büyüdüğümü sanıyordum. Diye fısıldadı kadın. Bir bağlılık yemini ettim ve o yeminin her iki yöne de bağlayıcı olduğunu zannettim. Ahmağın tekiydim ve o ahmaklığın sonuçlarından kaçmak için pek çok adamı ve kadını öldürmek zorunda kaldım. Sahiden de benden güvenimi ve Paolo ile Cosetta için beslediğim umutları daha önce neredeyse ölümüme sebep olan bir saçmalığa bağlamamı mı istiyorsun? Hangi yasal sisteme itaat etmeliyim Orrin? Hangi krala, düke veya imparatoriçeye, öz annem gibi güvenmeliyim? Hangileri hayatıma benden daha iyi değer biçebilir? Onları bana gösterip bir tavsiye mektubu yazabilir misin? Zamira, dedi Locke, lütfen beni inanmadığım şeylerin yandaşıymışım gibi gösterme. Tüm hayatımı bahsettiğin o şeylere inatla karşı çıkarak geçirdim ben. Sana kanunlara ve nizama bağlı biri gibi mi gözüküyorum? Doğrusu hayır. Sadece merak ettim, hepsi bu. Benimle konuşmana minnettarım. Bir şey daha sorayım. Özgür Filo'dan ne haber? Şu sözüm ona Öç Savaşı'ndan. Madem buraya yasaları, vergileri ve tüm o diğer şeyleri getirmeyi amaçlıyordunuz, o halde neden onlardan bu kadar çok nefret ediyorsun? Ah, Samira iç geçirdi. Dört köşeli şapkasını çıkardı ve parmaklarını esintiyle savrulan saçlarında gezdirdi. Kötü şöhretli ümitsiz davamız, Talverra'nın şanlı tarihine kişisel katkımız. O savaşı niçin çıkardınız?
Yanlış bir karar verdik. Umuyorduk ki, Kaptan Bonaire'in ikna kabiliyeti kuvvetliydi. Bir liderimiz ve bir planımız vardı. Yeni adalarda madenler açacak, tahta ve reçine için bazı güvenli ormanlardan yararlanacaktık. Pirinç Denizi'nin diğer güçleri ellerini ovuşturarak bizimle pazarlık masasına oturana kadar gönlümüzce talan edecek, sonra da ticaret ruhsatı koşuluyla canlarını okuyacaktık. Gümrük vergilerinin olmadığı bir diyarın hayalini kurduk. Montiere ile Hovarda limanının tüccarlarla ve onların ithal edilmiş servetleriyle dolduğu bir diyarın.
Hırslıymışsınız.
Aptaldık. Buruk bir tabiyetten daha yeni kaçmıştım ve bir diğerine balıklama atladım. Stragos'un gelip de ciddi bir saldırı düzenleyebilecek kadar nüfuzu olmadığını söylediğinde Bonaire'e inandık.
Ah kahretsin.
Bizi denizde karşıladılar. Hayatım boyunca gördüğüm en büyük ve en çabuk kaybedilen muharebeydi. Stragos denizcilerinin arkasını korumaları için gemilerini yüzlerce Verrar askeriyle doldurmuştu. Yakın çatışmada en ufak bir şansımız olmadı. Şah Meran'ı ele geçirdikten sonra esir almayı bıraktılar. Bir gemiye çıktıklarında onu batırıyor ve bir sonrakine geçiyorlardı. Okçuları sudaki herkesi vuruyordu. En azından ahtapotlar gelene kadar.
Yalnızca orkideyi oradan çıkarmak için bile bildiğim tüm hilelerden yararlandım.
Birkaçımız haşat vaziyette Hovarda'ya doğru yelken açtık. Biz daha oraya varmadan Verrardılar, Montier'i dümdüz ettiler. Tek bir günde 500 kişi öldü. Ondan sonra da evlerine döndüler. Herhalde orada bol bol dans etmiş, düzüşmüş ve konuşma yapmışlardır.
Sanırım, dedi Loke, Talverrar gibi bir şehre kafa tutabilirsin ve onun kesesini veya gururunu tehdit edip paçayı kurtarabilirsin. Ama ikisini birden tehdit edersen işler değişir.
Haklısın, belki de Bonaire şehirden ayrıldığında Stragos sahiden de acizdi. Ama öyle olsun veya olmasın, Talverrar'ın çıkarlarını onun arkasında birleştirdik. Onu tıpkı masallardaki bir iblis gibi başımıza musallat ettik.
Kadın kollarını kavuşturup şapkasını göğsüne sabitledi ve öne eğilip dirseklerini Morfidar'a yasladı.
Sonuçta kanun kaçağı olarak kaldık. Hayalet rüzgarına bolluk gelmedi. Hovarda limanı anlı bir kadere kavuşmadı. Artık dünyamız bu gemiden ibaret ve onu sadece karnı avlanamayacak kadar dolu olduğu zamanlarda limana yanaştırıyorum. Kendimi yeterince izah edebildim mi Orrin? Şu son birkaç yılki yaşam biçimimden pişman değilim. Nereye istersem gidiyorum, kimseye randevu vermiyorum. Hiçbir sınırı korumuyorum. Karadaki hangi kral bir gemi kaptanının özgürlüğüne sahip? Pirinç Denizi her ihtiyacımızı karşılıyor. Sürat lazım olduğunda bana rüzgar veriyor. Altına ihtiyaç duyduğumda bana kalyonlar gönderiyor.
Hırsızları refaha kavuştur diye düşündü Loke. Zenginlere hatırlasınlar.
O anda kararını verdi ve titrememek için küpeşteyi kavradı. Yalnızca tanrıların cezası ahmaklar haritalara çizilmiş sınırlar uğruna can verirler, dedi Zamira. Ama hiç kimse gemimin etrafına sınır çizemez. Öyle bir şeye kalkışırlarsa kaçıp gitmek için tek yapmam gereken biraz daha yelken açmak.
Evet, dedi Loke. Ama
Zamira, ya sana artık durumun değiştiğini söylemek zorundaysam?
Altıncı kısım. Sahiden de fıçıların üstünde pratik yaptın mı Jeron? Cümbüşçülerin kırıp açtıkları kasalardan birinden bir şişe siyahlar almış ve onu küpeşlerin yanındaki yerlerine götürmüşlerdi. Fıçılar, evet, can damıtılmış gece kadar koyu renkli içkiden bir yudum aldı. Brandy tatlılığının altında ısırgan otu gibi yakıcıydı. Sonra şişeyi kadına aktardı. Asla gülmezler, asla alay etmezler ve dikkatini dağıtmazlar.
Dikkat dağıtmak mı?
Fıçıların göğüsleri yoktur.
Ah, Peki o fıçılara neler söyledin?
Bu brandy şişesi dedi Can. Hala kendimi o şekilde utandırmaya başlamayacağım kadar dolu.
Öyleyse beni bir fıçı farz et.
Fıçıların göğüsleri.
Biliyorum. Cesaretini topla bakalım Valora.
Yani fıçıları senin yerine koyduğumda onlara söylediğim şeyleri sana da söylemem için seni fıçıların yerine koymamı mı istiyorsun?
Aynen öyle.
Genç adam brandy şişesinden uzun bir yudum daha aldı. Daha önce hiçbir gemideki hiçbir fıçıda göremediğim kadar parlak kasnaklarım var. Yerlerine öyle güzel oturuyorlar ki.
Jerome.
Hele tahtaların.
Jean bunun bir yudum daha içmek için iyi bir zaman olduğuna karar verdi.
Tahtaların çok güzel plan yalanıp çok sıkı oturtulmuş. Senin gibisine hiçbir yerde rastlamadım. Benim harikulade fıçım. Hele tapan yok mu?
Ehem, yani tatlı sözlerini paylaşacak mısın?
Hayır, korkaklığım bana fazlasıyla cesaret veriyor.
Erkek, iki çift söz etmek onu nasıl da fareye çevirir diye ezberden okudu Ezri. Tanrıları hor görür, savaşa atılır ve bir genç kızın azarı da irkilir. En ufak kızın en ufak kahkahası bir hançer gibi gelir ve bir hançer gibi göğsüne saplanır kalır. Kanı süte, cesareti silik bir anıya çevirir.
Ah, yine mi Lucarno? Jean düşünceli bir edayla sakalını çekiştirdi. Kadın kalbin haritasız bir labirenttir. Şaşkınlığı şişeleyi 1000 sene içsem bile senin uyanmakla kahvaltıya oturmak arasında olduğun kadar kafam karışmaz. Öyle kurnazsındır ki tanrılar onlara bir çift el verselerdi yılanlar bile seni alkışlardı.
Bak bu hoşuma gitti dedi kadın. 7 gün imparatorluğundan değil mi?
Doğru. Ezri, sormamın kusuruna bakma ama bunları nereden?
Benim bunları biliyor olmam senin bilmenden daha garip değil.
Kadın şişeyi ondan aldı, uzun bir fırt çekti, sonra da boştaki elini havaya kaldırdı.
Farkındayım, dur sana bir ipucu vereyim. Dünyayı meridyenden meridyene keyfimce ellerimde tuttum. İmparatorlardan ikrar, büyücülerden hikmet, generallerden figan dinledim.
Yani bir kütüphanen mi vardı? Hala bir kütüphanen mi var?
Vardı dedi kadın. 6 kızın en küçüğüydüm. Herhalde ben doğduğumda ailemin çocuk hevesi geçmişti. Annem ve babam benden önceki kardeşlerim için dadı tutacak kadar paraya sahipmiş. Ama ben annemin kitaplarındaki cansız oyun arkadaşlarıyla yetinmek zorunda kaldım.
Kadın bir sonraki yudumunda içkiyi bitirdi ve sırıtarak şişeyi denize fırlattı.
Peki senin bahanen ne?
Eğitimim seçmeliydi. Senin hiç küçükken tahta bir çerçevedeki deliklere sokulmak üzere tasarlanmış, çeşitli şekillerdeki tahta parçalarından oluşan bir oyuncağın var mıydı?
Evet dedi kadın, ablalarım sıkıldığında bana kalmıştı.
İşte benim yuvarlak bir deliğe girmek için eğitilmiş kare şeklindeki bir profesyonel tahta parçası olduğumu söyleyebilirsin.
Sahi mi? Bu mesleğin bir loncası var mı?
Yıllardır bir tane kurmak için uğraşıyoruz.
Sizin de bir kütüphaneniz var mıydı?
Bir bakıma bazen başka birinin kitaplarını onun bilgisi veya izni olmadan ödünç alırdık. Uzun hikaye ama bir sebebi daha var. Dur ben de sana bir ipucu vereyim. Hava karardıktan sonra diye ezberden okudu Jean gösterişli bir üslupla. Tek kişilik seyircisi olan bir hıyara koca, 2 kişilik seyircisi olanaysa sanatçı denir.
Sen sahnedeydin dedi kadın, bir oyuncuydun, profesyonel olarak mı?
Kısa bir süreliğine dedi Jean, hem de çok kısa. Ben
Kıçtan tarafa göz attı ve bunu yaptığına derhal pişman oldu. Ravel dedi Ezri, sonra da Jean'ı merakla süzdü. Sen ve o, bir konuda anlaşamıyorsunuz değil mi?
Şimdi ondan bahsetmesek olmaz mı? Aynı anda kendini hem cesur hem de tedirgin hisseden Jean elini kadının koluna koydu. Sadece bu gecelik onu yok sayabilir miyiz?
Sayabiliriz elbette karşılığını verdi kadın, ağırlığını küpeşteye değil de iri yarı adamın göğsüne vermek için biraz yana kayarak. Bu gece dedi dünyada bizden başka kimse yok.
Ansızın kendi kalp atışlarını net bir şekilde farkına varan Jean kadına uzun uzun baktı. Yükselen ayın gözlerindeki yansıması, tenine değen teninin sıcaklığı, Ezri'nin brandy, ter ve tuzlu su kokularına karışan kendi eşsiz raihası. Jean ansızın dışında bir şey diyemez oldu.
"Jerome Valora," dedi Ezri, "seni gidi harikulade salak. Niyetimi illaki resimlerle mi anlatmalıyım?"
"Tabii ki."
"Beni kamerama götür." Ezri adamın tüniğini sıkıca kavradı. "Duvarlar gibi bir ayrıcalığa sahibim ve ondan yararlanmaya niyetliyim. Hem de uzun uzadıya."
"Ezri," diye fısıldadı Jean, "100 yıl da geçse, 1000 yıl da geçse böyle bir teklife hayır demem. Ama bugün neredeyse lime lime doğranıyordum ve ayakta zor..."
"Biliyorum," dedi kadın, "zaten o yüzden pestilini çıkarmayacağıma güveniyorum ya."
"Ah, sana bunun hesabını."
"Umarım sorarsın."
Teğmen kollarını iki yana açtı. "Ama önce beni oraya götür." Jean kadını kolayca kaldırdı. Ezri kendini onun kollarına bıraktı ve boynuna sarıldı. İri yarı adam küpeşteden uzaklaşıp kıç güvertesi merdivenine yollanırken yay şeklinde dizilmiş 30-40 şen var diye cümbüşçüsüyle karşı karşıya geldi. Cümbüşçüler kollarını kaldırdılar ve çılgınca tezahürat ettiler.
"İsimlerinizi bir liste halinde tek tek yazın," diye bağırdı Ezri. "Yazın ki sabahleyin hepinize birden gebertebileyim."
Kadın gülümsedi ve bakışlarını tekrar Jean'a doğru çevirdi.
"Tabii o iş akşamüstüne de kalabilir."
7. Kısım. "Bana kulak ver," dedi Locke. "Lütfen mümkün olduğu kadar ön yargısızca beni dinle."
"Elimden geleni yaparım."
"Jerome ile benim hakkımda ulaştığın sonuç takdire değer. Tahminlerin mantıklı ama şimdiye kadar gizlediğim bazı kısımları hesaba katmadın. Onların en başında ben geliyorum. Ben eğitimli bir dövüşçü değilim. Hatta 5 para etmez bir dövüşçüyüm. Öyle olmayı denedim ama tanrılar biliyor ya, her seferinde işin sonu komediyle veya trajediyle bitti."
"Bu hiç..."
"Zamira, kulağını aç. O 4 adamı yeteneklerim sayesinde öldürmedim. Yukarı bakmayacak kadar aptal olanın kafasına bir bira fıçısı düşürdüm. Fıçının sersemlettiği diğer ikisinin gırtlağını kestim. 4.'cüyü ise biraya basıp ayağı kaydığında hallettim. Diğerleri cesetleri bulduklarında da kendi tahminlerini yürütmelerine izin verdim."
"Ama o kurtarıcılara tek başına hücum ettiğini kesin olarak biliyorum ve..."
"Evet, ölmek üzere olan insanlar sıklıkla akıllarını kaçırırlar. Dövüş başladıktan 10 saniye sonra ölmem gerekirdi Zamira. Beni kurtaran Jerome'du. Sadece ve sadece o." Tam o sırada geminin belindeki karnavala benzer kutlamadan bir tezahürat yükseldi. Locke ile Zamira dönüp baktıklarında Jean'ı kıç güvertesi merdivenlerinin başında gördüler. Genç adam Teğmen Del Mastro'yu kollarında taşıyordu. Locke ile kaptana dönüp bakmadılar bile. Birkaç saniye sonra güverte merdiveninden aşağı iniyorlardı.
"Eh," dedi Zamira, "o kalbi bir geceliğine dahi kazanabildiğine göre dostun Jerome düşündüğümden de sıra dışı biri olmalı."
"Öyledir," diye fısıldadı Locke. "Hak etmediğimde bile hayatımı tekrar tekrar kurtarmaya devam ediyor." Bakışlarını tekrar orkidenin çalkantılı, ışıltılı ve canavarlı kuyruk dalgasına çevirdi. "Ki çoğu kez hak etmiyorum."
Zamira tek kelime etmedi. Locke az sonra sözlerini sürdürdü.
"Eh, bu sabah aynı şey tekrar olduğunda elim ayağıma dolandı ve dövüş bitene kadar kaçıp saklandım. Hepsi bu. Panik ve acemi şansı."
"Yine de filikalara öncülük ettin. Sizi neyin beklediğini bilmemene rağmen gemiye ilk sen çıktın."
"Hepsi de göz boyamaydı. Ben bir göz boyama sanatçısıyım Zamira, bir sahtekar, bir oyuncu ve taklitçiyim. Senden o istekte bulunurken erdemli bir sebebim yoktu. Kaybettiğim saygının bir kısmını geri kazanmak için düpedüz delice bir şey yapmazsam hayatımın pek bir değeri kalmayacaktı. Bu sabah gözle görülen tüm metanetim uydurmaydı."
"Öyle bir şeyi sıra dışı kabul etmen bana sadece bunun ilk gerçek çatışman olduğunu söylüyor."
"Aman."
"Ravel, ölüm yakın olduğunda başkalarına komuta eden herkes rahatmış gibi davranır. Bunu etrafımızdakiler kadar kendimiz için de yaparız. Bunu yaparız çünkü tek alternatifi korku içinde ölmektir. Tecrübeli bir lider ile sınanmamış bir lider arasındaki fark, yalnızca sınanmamış olanın mecbur kaldığında ne kadar iyi taklit yapabildiğine şaşırmasıdır.
Buna inanamıyorum dedi Locke. Gemiye ilk geldiğimde suratına tükürmeni sağlayacak kadar bile seni etkileyemedim. Şimdi ise benim adıma bahaneler buluyorsun. Jerome ve ben Priori hesabına hiç çalışmadık Zamira. Hatta Priori'den biriyle ancak tesadüfen tanıştım. İşin aslı şu ki biz hala Maxi ile Stragos için çalışıyoruz.
Ne?
Jerome ve ben hırsızız. Profesyonel, bağımsız hırsızlar. Talverra'ya kendi tasarımımız olan çok hassas bir iş için geldik. Arho'nun istihbarat servisi kim ve ne olduğumuzu ortaya çıkardı. Stragos panzehirini yalnızca kendisinin temin edebileceği durağan bir maddeyle bizi zehirledi. O panzehiri alana veya başka bir çare bulana kadar onun kuklalarıyız.
İyi de ne amaçla?
Stragos kızıl ulağı bize kendi elleriyle teslim etti. Rüzgar üstü kayasından bir mürettebat toplamamıza izin verdi ve Orrin Ravel adında kafası bozuk hayali bir subaya dair kayıtlar hazırlattı. Bize bir seyir subayı tahsis etti. Hani fırtınaya yakalanmadan önce şu kalbi duran adam ve işini halledelim diye bizi buraya gönderdi. Gemiyi o sayede alabildik. Stragos'un burdunu o sayede böyle sürtebildik. Hepsini bizzat planladı.
Stragos neyin peşinde? Hovarda limanındaki birinin mi?
Geçen sefer yollarınız kesiştiğinde ona verdiğin şeyin aynısını istiyor. Priori ile neredeyse savaş halinde ve artık yaşlandığını hissediyor. Eğer rağbet görmek istiyorsa şimdi tam zamanı. Kara ve deniz kuvvetlerine tekrar saygı duyulması için şehrin dışından bir düşmana ihtiyacı var. O düşman sizsiniz Zamira. Stragos için hiçbir şey önümüzdeki birkaç ay boyunca kentinin yakınlarında artan korsanlık faaliyetlerinden daha elverişli olamaz.
Zaten Pirinç Denizi kaptanları o yüzden son 7 yıldır Talverrar'ın yakınından geçmiyorlar ya. Dersimizi en acı şekilde aldık. Stragos kavga çıkarmaya gelirse ona fırsat vermeden kaçıp saklanırız.
Biliyorum, o da biliyor. Vazifemiz, emirlerimiz, her şeye rağmen buralarda sorun çıkarmak. Size Verrar halkının umumi tuvaletlerden bile görebileceği kadar yakınlarda kızıl bayrak açtırmak.
Böyle bir şeyi başarabileceğini de nereden çıkardın?
Söylentiler yaymak, rüşvet dağıtmak için bazı yarım yamalak fikirlerim vardı. Eğer ulağa saldırmasaydın ortalığı kızıştırmaya çalışacaktım. Ama tüm bunlar buradaki gerçek duruma dair hiçbir fikrimiz yok kendi. Artık ikimizin de yardımınıza muhtaç olduğumuz belli.
Ne yapmak için?
Zaman kazanmak, Stragos'u planını başarıyla yürüttüğümüze inandırmak.
Eğer Arhon'a faydası olacak bir şey yapacağımı sanıyorsan...
Sanmıyorum dedi Locke. Ve sen de eğer ona gerçekten yardım etmek gibi bir niyetim olduğunu sanıyorsan beni doğru düzgün dinlememişsin demektir. Stragos'un panzehiri sözde 2 ay etkili. Bu da demek oluyor ki Jerome ve ben ondan bir doz daha alabilmek için en geç 5 hafta sonra Talverrar'da olmalıyız. Ve eğer o zaman bir gelişme bildiremezsek Stragos bize yaptığı yatırımı geri çekmeye karar verebilir.
Talverrar'a dönmek için yanımızdan ayrılmanız gerekiyorsa dedi kadın, bu üzücü bir durum. Ama Hovarda limanında bağımsız bir tüccar bulabilirsiniz. Asla birkaç günden fazla uzaklaşmazlar. Talverrar'a ve Velviratso'ya uğrayanların çoğuyla anlaşmamız var. Paylarınızdan elde edeceğiniz parayla o gemilerden birine binebilirsiniz.
Zamira, sen akıllı bir kadınsın. Dinle, Stragos'la birkaç defa yüz yüze görüştüm. Daha doğrusu ondan nutuk dinledim ve ona inanıyorum. Bunun Priori'yi ayağının altına almak ve Talverrar'ın hakimiyetini gerçekten kazanmak için son fırsatı olduğuna inanıyorum. Stragos'un bir düşmana ihtiyacı var Zamira. Ezebileceğini bildiği bir düşmana.
Öyleyse onu kışkırtarak planını gerçekleştirmek delilik olur.
51. ayrımın sonu. Sayfa 475.